Ayrım 2. Neden öldürüldüler? Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 15. 1997. 12 Ocak. Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakanlık konutunda 51 tarikat şeyhine iftar verdi. Bu iftar kamuoyunda uzun süre tartışıldı. 31 Ocak. Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın düzenlediği Kudüs gecesinde şeriat sloganları atıldı. 1 Şubat. Sürekli ışık için bir dakika karanlık eylemi başladı. 4 Şubat, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesinden 4 gün sonra tatbikata giden tanklar Sincan'dan geçti. Askeri konvoyun geçişi uyarı olarak nitelendirildi. Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, İçişleri Bakanlığınca görevden alındı. 28 Şubat, Refah Yolu olarak da anılan RP-DYP koalisyon hükümetinin kurulmasıyla birlikte laiklik tartışmaları Türkiye'nin gündeminin tam ortasına oturdu. Hükümetin tutum, davranış ve icraatının anayasanın öngördüğü laik devlet anlayışına aykırı olduğu yolundaki itirazlar giderek yüksek bir sesle ifade ediliyordu. Laiklik karşıtı faaliyetlerden en rahatsız olan kesimlerin başında silahlı kuvvetler vardı. MGK'nın 28 Şubat toplantısı tarihinin en uzun toplantısı oldu. 8,5 saat süren toplantıda laiklik, devlet ilkesine aykırı hareketlerin arttığına dikkat çekilerek Atatürk ilkelerinin ve inkılap kanunlarının ödünsüz olarak uygulanması istendi. MGK Genel Sekreterliği'nin konuyla ilgili olarak 1 Mart'ta yaptığı resmi açıklamada, toplantıda gündemdeki başka konuların yanı sıra özellikle anayasa ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çağ dışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik faaliyetlerin gözden geçirildiği belirtildi ve ardından laiklik konusu özel olarak vurgulandı. Türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu belirtilen metin bir uyarıyla sona eriyordu. Açıklanan bu esaslar aksine davranışların toplumumuzda huzur ve güveni bozacak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş. Bu konuda alınacak ve alınması gereken tedbirler uygun bulunarak bu tedbirlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. Alınması istenen önlemlerin neler olduğu bu metinde somut olarak belirtilmiyordu ama bir süre sonra bu kararlar basında maddeler halinde yer aldı. Kararlar 18 maddeden oluşuyordu ve ilk madde bu 18 maddeyi adeta özetliyordu. Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4. maddesiyle teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Erbakan kararları fazla sert bularak imzalamadı. Sonraki günlerde de kararları imzalamayı reddetmesi MGK ile hükümet arasındaki gerginliği doruğa çıkarttı. MGK kararlarını muhtıra olarak nitelendiren bazı DYP'liler hükümetten çekilme çağrısı yaptılar. Erbakan 5 Mart'ta 5 gündür sürdürdüğü direnişten vazgeçerek MGK kararlarını imzaladı. 28 Şubat'tan beri süregelen fırtına bir süre için duruldu. 14 Mayıs, Çelik Harekatı başladı. 50 bin asker ve korucu Kuzey Irak'a girdi. 18 Haziran, Başbakanlığa koalisyon ortağı Çiller'e devretmek üzere Erbakan'ın 18 Haziran'da istifa etmesi, Refah Yolu hükümetinin sonu oldu. Cumhurbaşkanı Demirel'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Mesut Yılmaz'ın oluşturduğu ANAP-DSP-DTP hükümeti 12 Temmuz'da güven oyu aldı. 1998, 16 Ocak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Mayıs 1997 tarihli iddianamesiyle Anayasa Mahkemesi'nde Refah Partisi aleyhine açtığı dava 16 Ocak 1998'de sonuçlandı. Mahkeme, Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. ve Anayasa'nın 68 ve 69. maddeleri uyarınca Refah Partisi'nin kapatılmasına o çokluğuyla karar verildi. Kararda ayrıca söz ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan parti üyelerinden Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, İbrahim Halil Çevik ve Şükrü Karatepe'nin 5 yıl süreyle başka bir partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacakları da belirtildi. 12 Mayıs İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal, 12 Mayıs saat 12.30 sıralarında derneğin Ankara'daki genel merkezinde iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 29 Mayıs. Fransa Ulusal Meclisi, Fransa 1915 soykırımını açıkça tanımaktadır biçimindeki yasa tasarısını 29 Mayıs'ta kabul etti. 25 Kasım. Mesut Yılmaz başkanlığındaki ANAP, DSP, DTP koalisyon hükümeti, CHP'nin desteğini çekmesi sonucu Gensoru oylamasıyla düşürüldü. 1999. 11 Ocak. Bülent Ecevit'in kurduğu DSP, azınlık hükümeti, Cumhurbaşkanı Demirel tarafından onaylanarak göreve başladı. 16 Şubat. Kenya'nın başkenti Nairobi'de ele geçirilen Abdullah Öcalan Türkiye'ye getirildi. Öcalan, güvenlik gerekçesiyle İmralı Adası'ndaki yarı açık cezaevine konuldu. 31 Mart. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, düzenlediği basın toplantısında yasa dışı Hizbullah örgütüne yönelik olarak 16 aydır sürdürülen operasyonların sonuçları ile ilgili bilgi verdi. Güneydoğu'da Hizbullah'ın ilim adı kanadına yönelik 250 noktaya baskın yapıldığını, 862 örgüt mensubunun yakalandığını, 122'sinin tutuklandığını açıklayan Okkan, DEP'in eski Mardin milletvekili Mehmet Sincar'ın da aralarında bulunduğu 28 faili meçhul cinayetin de aydınlatıldığını söyledi. 18 Haziran. Yapılan genel ve yerel seçimlerden DSP birinci parti olarak çıktı. MHP büyük bir oy patlamasıyla ikinci parti konumuna yükseldi. CHP %10'luk seçim barajını aşamayarak meclis dışında kaldı. 2 Mayıs. Seçimlerin ardından ilk toplantısını 2 Mayıs'ta yapan TBMM yeni yasama dönemine türban kriziyle başladı. Yemin töreni sırasında FP İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı'nın genel kurul salonuna türbanıyla girmesi tartışmalara yol açtı. DSP'li milletvekillerinin sert tepkisi üzerine Kavakçı yemin edemeden salondan ayrılmak zorunda kaldı. 3 Mayıs. Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti kurma görevini DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi. Ecevit'in MHP ve ANAP liderleriyle anlaşmaya varmasından sonra kurulan hükümet 9 Haziran'da güven oyu olarak çalışmalarına başladı. 22 Mayıs. Altan Öymen CHP Genel Başkanı seçildi. 17 Ağustos. Türkiye, yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Marmara bölgesi gece yarısı 3.02'de, merkez üssü Kocaeli olarak belirlenen 7.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. 45 saniye süren ve geniş bir alanda hissedilen deprem, İzmit, Gölcük, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak'ta ağır can kaybına ve hasara yol açtı. 21 Ekim. Öğretim üyesi ve yazar Ahmet Taner Kışlalı, Ankara'da arabasına konan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 2000. 17 Ocak. İstanbul polisinin İstanbul'da Beykoz Kavacık'ta bir villaya yaptığı baskınla başlayan bir dizi operasyon Hizbullah vahşetini gözler önüne serdi. Örgütün kurucusu, siyasi ve dini lideri Hüseyin Velioğlu'nun ölü olarak ele geçirildiği, örgütün önde gelen adlarından Edip Gümüş ile arşiv sorumlusu Cemal Tutar'ın örgüt arşivi ile birlikte yakalandığı bu baskını izleyen operasyonlarla Hizbullah örgütü büyük ölçüde çökertilirken tüyler ürpertici bir dizi cinayet ortaya çıkarıldı. Operasyonda ortaya çıkarılan mezar evlerin işkence edildikten sonra domuz bağı yöntemi ya da başka yöntemlerle öldürülmüş insanların televizyon ekranlarına yansıyan görüntüleri aylar boyunca kamuoyunu dehşet içinde bıraktı. 5 Mayıs. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 3. tur oylamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi. 13 Haziran, İtalya Cumhurbaşkanı C.A. Ciampi tarafından sürpriz bir biçimde affedilen Papa suikastçisi Mehmet Ali Ağca Türkiye'ye getirildi. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye'ye şartlı iade edilen Ağca'nın Abdi İpekçi cinayeti davasından aldığı idam cezası dolayısıyla 10 yıl hapis yatacağını söyledi. 30 Eylül, CHP 11. Olağanüstü Kurultayı'nda Deniz Baykal, 18 Nisan 1999'daki seçim yenilgisinin ardından ayrıldığı CHP Genel Başkanlığı'na 17 ay aradan sonra tekrar seçildi. 21 Aralık, kamuoyunda af yasası olarak bilinen ve uzun süredir tartışılan 23 Nisan 1999'a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilme, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 2001. 24 Ocak. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan pusu kurularak öldürüldü. Okkan'la birlikte 5 güvenlik görevlisi de teröristlerin Kalaşnikov silahlarla açtığı ateş sonucu şehit düştü. 19 Şubat. Milli Güvenlik Kurulu'nda MGK, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan gerginlik, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizinin patlamasına yol açtı. Kriz, 14 aydan bu yana izlenen sıkı para politikasında önemli revizyona neden oldu. Hükümet, dalgalı kur politikasına geçme kararı aldı. Krizin etkileri uzun süre devam etti. Binlerce kişi işsiz kaldı, çok sayıda iş yeri kapandı. 3 Mart, Kemal Derviş ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi. 22 Haziran, Fazilet Partisi kapatıldı. 20 Temmuz, Saadet Partisi kuruldu. 14 Ağustos, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Yenilikçilerin Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti adıyla kuruldu. Partinin sloganı aydınlığa açık, karanlığa kapalı ve amblemi de ampul olarak belirlendi. Tayyip Erdoğan parti kurucuları arasında yer aldı. 11 Eylül, tarihin en büyük terörü süper devlet ABD'yi vurdu. Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine iki uçakla intihar saldırısı düzenlendi. Dünya bunun şokunu atlatamadan Pentagon'da aynı kabusu yaşadı. Dışişleri Bakanlığı önünde de bomba yüklü araçlar patladı. Kaçırılan uçaklardan dördü yüzlerce yolcusuyla düştü. İntihar saldırıları yaşamı durdurdu, on binlerce kişi öldü, ABD savaş hali ilan etti. ABD istihbaratının sınıfta kaldığı olayların sorumlusu olarak Usama Bin Laden'in adı ön plana çıktı. Washington, saldırganların kimliklerini tespit ettiklerini açıkladı. Nükleer santrallerde alarm durumuna geçildi. 2002, 4 Mayıs, Başbakan Bülent Ecevit'in başbakanlıkta çalışırken aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması, başkentte heyecanlı saatler yaşanmasına neden oldu. Sindirim sistemindeki rahatsızlık ve şiddetli bel ağrısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Ecevit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 8 Temmuz, Başbakan Bülent Ecevit'in sağ kolu olarak anılan Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Başbakan Bülent Ecevit'le yaptığı görüşmenin ardından görevinden ve partisinden istifa etti. Özkan'ın partisinden ve görevinden istifası, DSP'de parçalanma sürecini başlatırken hükümeti de sarstı. Özkan'ın ekibinde yer alan milletvekillerinin arka arkaya istifa etmesiyle DSP'nin parlamentodaki sandalye sayısı MHP'nin altına düştü. ANAP lideri Yılmaz, Türkiye'nin gündemine seçimin girdiğini belirterek en kısa zamanda erken seçime gidilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Yılmaz, bu hükümetin içinde olup olmamak benim partim için önem taşımıyor dedi. 3 Kasım, milletvekili genel seçimlerinde AKP %35 oy oranıyla tek başına iktidar çoğunluğunu yakalarken, ikinci parti olan CHP ise %20 dolayındaki oy oranıyla parlamentoda muhalefet görevini üstlendi. Baraj nedeniyle sadece %15'lik oy fazlalığı olan iktidar partisi AKP'nin meclisteki milletvekili sayısı CHP'nin yaklaşık iki katına ulaştı. 41,5 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye'de 11,5 milyon seçmen sandık başına gitmedi. %10 barajı nedeniyle de 13,5 milyon dolayında seçmenin oyu meclise giren iki partiye yaradı. Oy kullanmayanlar da dahil %60 yani 25 milyon dolayında seçmenin iradesi meclise yansımadı. TBMM'de temsil edilen DSP, MHP, ANAP, DYP ve SP ile diğer partilerin baraj altında kalmasıyla birlikte Türkiye, bu sonuçlara göre 1946'dan bu yana ilk kez iki partili parlamento seçeneğiyle karşı karşıya kaldı. 1987 seçimlerinden çıkan ANAP hükümetinden sonra ilk kez bir parti tek başına iktidar çoğunluğuna ulaştı. Bu sonuçlar SP'nin yanı sıra ANAP, DYP ve MHP'den de önemli ölçüde AKP'ye oy kaydığını ortaya koydu. TBMM'de temsil edilmeyen parti oyları bir önceki seçimde %18,32 olurken bu seçimlerde bu oranın %45'i aşması dikkat çekti. AKP 363, CHP 178, Bağımsız 9 milletvekili. 16 Kasım, Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Gül, 10 dakika süren görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasakları kaldırılıncaya kadar emanetçi başbakan olacağını ortaya koydu. Gül, anormal durumları normalleştirmek hepimizin görevidir. Demokratik standartları yüceltmemiz gerekir diye konuştu. 18 Kasım, 58. hükümet kuruldu. 18 Aralık, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Necip Hablemitoğlu, akşam saatlerinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 16 Mayıs 1993, 16 Mayıs 2000. Ahmet Necdet Sezer, 16 Mayıs 2000, 28 Ağustos 2007. Hükümet, 2. DYP-SYP Koalisyonu Tansu Çiller, 25 Haziran 1993, 5 Ekim 1995. DYP Hükümeti Tansu Çiller, 5 Ekim 1995, 30 Ekim 1995. DYP-CHP Koalisyonu Tansu Çiller, 30 Ekim 1995, 6 Mart 1996. ANAP-DYP Koalisyonu Anayol Mesut Yılmaz, 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996. RP-DYP Koalisyonu Refah Yol Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996, 30 Haziran 1997. ANAP-DTP-DSP Ana Sol Koalisyonu Mesut Yılmaz, 30 Haziran 1997, 11 Ocak 1999. DSP Hükümeti Bülent Ecevit, 11 Ocak 1999, 28 Mayıs 1999. DSP-MHP ANAP Koalisyonu Bülent Ecevit, 28 Mayıs 1999, 18 Kasım 2002. 1. AKP Hükümeti Abdullah Gül, 18 Kasım 2002, 14 Mart 2003. İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu DYP, 25 Haziran 1993, 24 Ekim 1993. Nahit Menteşe DYP, 24 Ekim 1993, 31 Ekim 1995. Teoman Ünüsan TBMM dışından, 31 Ekim 1995, 6 Mart 1996. Ülkü Gökalp Güney ANAP, 6 Mart 1996, 28 Haziran 1996. Mehmet Ağar DYP, 28 Haziran 1996, 8 Kasım 1996. Meral Akşener DYP, 8 Kasım 1996, 30 Haziran 1997. Murat Başeskioğlu ANAP, 30 Haziran 1997, 4 Ağustos 1998. Kutlu Aktaş İstanbul Valisi, 4 Ağustos 1998, 11 Ocak 1999. Cahit Bayar TBMM dışından, 11 Ocak 1999, 28 Mayıs 1999. Saadettin Tantan ANAP, 28 Mayıs 1999, 5 Haziran 2001. Rüştü Kazım Yücelen ANAP, 5 Haziran 2001, 5 Ağustos 2002. Muzaffer Ecemiş TBMM dışından, 5 Ağustos 2002, 18 Kasım 2002. Abdülkadir Aksu, 18 Kasım 2002, 7 Mayıs 2007. Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergün, 18 Şubat 1992, 10 Temmuz 1993. Mehmet Ağar, 10 Temmuz 1993, 31 Ekim 1995. A. Cemil Serhatlı, 5. 31 Ekim 1995, 12 Nisan 1996. Alaaddin Yüksel, 12 Nisan 1996, 26 Mayıs 1997. Kemal Çelik, 26 Mayıs 1997, 1 Ağustos 1997. Necati Bilican, 1 Ağustos 1997, 29 Eylül 1999. Doçent Doktor Turan Genç, 2 Haziran 1999, 13 Haziran 2001. İ. Kemal Önal, 21 Haziran 2001, 31 Ocak 2003. İkinci ayrımın sonu, sayfa 22.